Ayrım 4. Şafakta yanan mumlar. Serpil Ural. Sayfa 60. Savaşın gerisinde. Gülbahar nine 80 yaşına merdiven dayamıştı. Yaşına göre dinçti. Evin günlük işlerine yardım ediyor. Kocası Hüsmen Ağa 3 yıl önce öldüğünden beri kızı Ayşe ile evi ve bahçeyi çekip çeviriyordu. Ayşe'nin kocası daha önce ölmüş, ne oğlu Hasan'ın Bursa Karacabey'deki evine, gelin yanına ya da kızı Emine'nin evine sığınacağını düşünüp Akbaş köyüne, baba ocağına dönmüştü. Şimdi ana kız, bu bahçesi geniş, iki odalı köy evinde kadın kadına yaşıyorlardı. Kızıyla oturur olduğundan beri Gülbahar'ın aklına zaman zaman çocukluğu gelirdi. O yıllarda çoğu ev erkeksizdi. Kadınlar, kızlar yaşardı yalnızca. Bunlar kocalarını, oğullarını, yavuklularını cepheye gönderip bir daha haber alamayan ya da şehit düştü haberini alan kadınlardı. Kimi güne belki bugün diye başlayıp umutla bekleyen, sabırlı, kimi umudunu yitirmiş acılı kadınlardı. Balkan Harbi, Çanakkale Savaşları, Suriye, Yemen derken Kurtuluş Savaşı. Eli silah tutan her yaşta erkek askere alınmış, savaşa gidenlerin çoğu bir daha dönmemişti. Yaralanıp gelen gazilerin, esir düşüp birkaç yıl daha uzaklarda kalanların sayısı da az değildi. Bu yüzden Gülbahar, çocukluk günlerini düşününce, köydeki evlerin çoğunda yalnız kadınların yaşadığını anımsadı. Köydeki evlerin çoğunda yalnız kadınların yaşadığını anımsardı. Kendinden 4-5 yaş büyük bir komşu kızı vardı. Hatice. Babası o doğduktan birkaç ay sonra askere alınmış, yıllarca dönmemişti. Gittikten az sonra gönderdiği bir fotoğrafı duvarda asılıydı. Hatice birkaç yaş büyüyüp dünyayı tanımaya başlayınca bu fotoğrafı baba bilmişti. Annesi anlatmıştı. Neden sonra bir gece babası dönmüş, Hatice sabah uyanıp da her günkü gibi kendisine kahvaltı versin diye annesine gidince evdeki bu üçüncü kişiyi görüp şaşırmış. Yadırgayan bakışlarla yüzüne bakmış. Annesi eline bir parça ekmek tutuşturup, ekmeğinden babana da ver biraz demiş. Hatice daha önce hiç görmediği bu yabancıya, tanıyamadığı babasına baka baka duvara yaklaşmış. Ayaklarının ucunda yükselerek elindeki ekmeği asker fotoğrafına uzatmış. İşte kadınlar ve çocuklar için savaş buydu. Fotoğraflardaki görüntüleri canlı bilmiş, nerede olduğu, nerede öldüğü bilinmeyenleri yaşıyor sanmışlardı. Gülbahar'ın annesi Zehra şanslıydı. Hasan dede tek kolu kesilmiş olarak dönünce bir daha cepheye gönderilmemiş, 89 yaşında eceliyle ölene kadar çoluğuyla çocuğuyla bir arada yaşamıştı. Mehmet ve Zeynep'i yani torununun torunlarını bile görmüştü. Masal yerine anılarını dinleye dinleye büyüdüğü Hasan dede öldüğünde Zeynep neredeyse bir yaşındaydı. Savaş bir cehennemmiş. Büyük dede Frank öldüğünde Peggy'nin ağabeyi Morris neredeyse bir yaşındaydı. Sanılanın aksine kardeşin adı torununun oğluna verilince büyük dede fazla sevinmedi. Gelibolu savaşlarında ölen kardeşinin adını sık sık duymak sanki onu üzüyor, unutmak istediği bir şeyleri çağrıştırıyordu. Frank savaşın ayrıntılarından söz etmezdi. Gitmişlerdi ve o dönmüştü. Hepsi bu kadar. Oysa arkadaşı Billy çok başkaydı. O daha döner dönmez savaşta yaşadıklarını anlatmaya başlamıştı. Her bir araya geldiklerinde bir iki Gelibolu anısı anlatmadan duramazdı. O anlattıkça Frank uzaklara dalar, durgunlaşırdı. Sonra birlikte gülerlerdi kimi anılara. Askere yazılmaya koşarken ne kadar çocuksu olduklarına şaşarlardı. Savaşın düşündüklerinden ne kadar başka olduğunu tekrarlayıp dururlardı. Tilly babasının arkadaşlarından birinin ailesine gönderdiği mektupta "Savaş bir cehennemmiş" diye yazdığını duymuştu. Savaş bir cehennemmiş. Koşa koşa orduya yazılmaya giderken bu hiç akıllarına gelmemişti. Nasıl gelebilirdi ki? İnsanın aklında bilmediğine, tanımadığına yer yoktur. Hepsi çok gençti. Ölümü tanımayacak, düşünmeyecek kadar genç. Aile büyükleri bile genç, olsa olsa orta yaşlıydı. Evet, belki bir ikisi dedesinin, ninesinin öldüğünü görmüş ve böylece ölüm kavramıyla tanışmıştı. O zaman ilk kez ölüm gören herkes gibi yok olmayı algılamakta zorlanmıştı. Yaşayan bir insanın bir anda kişi olmaktan çıkıp cansız bir nesne oluverişini aklı almamıştı. Hepsi çok gençti. Çoğu ölen bir insanın yakınında bile bulunmamıştı. Yıl 1914'tü. Bugün olduğu gibi ölen insanları, savaşları filmlerde, televizyonlarda görmek söz konusu değildi. Ne televizyon vardı, ne günümüzdeki sinema. Ölümü bilmeyen öldürmeyi bilebilir mi? Yaşayan birinin canını almak ne demektir? Algılaması kolay mı? Bir değil, beş değil, yüzlerce, binlerce ölüyü bir arada görmek. Onların arasında yaşamak, ölmemek için öldürmek. Bütün bunlar o gençlerin bilmedikleri şeylerdi. Savaşın daha başka pek çok yönünü akıllarına bile getiremezlerdi. O gençler için savaş bütünüyle bir bilinmezdi. Sonra içine girince öğrendiler. Yanı başlarında ölen arkadaşları, aylarca içinde yaşamak zorunda kaldıkları siperler, yetersiz beslenme, su sıkıntısı, pislik ve bunlarla gelen bitler, pireler, dizanteri, sıtma. Evet, düşündükleri gibi bir maceraydı savaş. Ama hiç akıllarına gelmeyen bir tür macera, bir cehennem. Bill'in geldiği ve Gelibolu'dan söz edildiği günlerin gecesinde Frank rahat uyuyamazdı. Zaman zaman korkuyla sıçrayarak uyanır, yataktan kalkıp evin içinde dolaşıp dururdu. Yaşı ilerleyince bacaklarında romatizma başlamış, rahat yürüyemez olmuştu. Yataktan kalkmak, odada dolaşmak bile artık zor geliyordu. Ne var ki o yıllarda da Gelibolu anılarının canlandığı günler, rahat uyuyamaz, karabasanlar görür ama kalkıp dolaşmak yerine yatağında dönüp durur. Sabaha kadar birkaç kez uyanırdı. Ulusal kimlik. Gelibolu'ya çıkan Anzaklar, üzerinde büyüdükleri topraklardan ilk kez bu kadar uzakta ve bu kadar uzun kalınca kendilerini tanımaya başladılar. Ailelerini ve yakınlarını özlemenin yanı sıra alıştıkları pek çok şeyi de arıyorlardı. Böylece kendilerine özgü alışkanlıkları olduğunun bilincine vardılar. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı olmak başkaydı. Fransız'a, Alman'a benzemedikleri gibi İngiliz'den de farklı olduklarını gördüler. Evet, konuştukları dil aynıydı. Dedeleri, ataları İngiltere'den gelmişti. Ama bugün öyle başka özellikleri vardı ki, Pasifik Okyanusu'ndaki adalarda yaşamayan bunları bilemez, anlayamazdı. Avustralyalı ve Yeni Zelandalıydılar. Yalnız birbirlerine benziyor, en iyi birbirlerini anlıyorlardı. Hem konuştukları İngilizcenin aksanı da İngilizlerinkinden çok başkaydı. Üstelik dile kendilerine özgü sözcükler ve deyimler eklenmişti. İngiliz, Fransız, Hintli ve Türklerle bir arada oldukları Gelibolu Yarımadası'nda Anzaklar, kendi özelliklerinin bilincine varmaya başladılar ve Pasifik Okyanusu'ndaki adalarda yaşayan, başkalarına benzemeyen, kendine özgü bir insan topluluğu olduklarını anladılar. İngiliz olarak geldikleri Gelibolu'dan Avustralyalı ve Yeni Zelandalı olarak döndüler, diye özetlemişti Pınar öğretmen. Gene bir 25 Nisan öncesi Eceabat ve çevresini dolduran turistleri gördüklerinde konu Gelibolu savaşlarından açılmış, neden her yıl daha çok Avustralyalı ve Yeni Zelandalı'nın buralara geldiği sorusu ortaya atılmıştı. Okul çıkışıydı, baharın ilk günlerindeydiler ve hava öyle güzeldi ki öğrenciler de öğretmenler de hemen evlerine girmek istemiyor, dışarıda açık havada oyalanıyorlardı. Zeynep birkaç arkadaşı ve Pınar öğretmen oradan buradan konuşarak deniz kıyısına doğru yürüdüler. Bir iki gün sonraki Anzak töreni için Türkiye'ye gelen yabancılarla orada karşılaştılar. Onlar da kıyıya inmiş, araba vapuru iskelesinin yakınında tuttukları balıkları hemen orada kızartıp satan balıkçılardan ekmek içi balık almış, hem denizi seyrediyor hem karınlarını doyuruyorlardı. Pınar öğretmen, burayı kendilerini tanımalarına yol açan, kimliklerini buldukları yer olarak da önemsiyorlar, diye açıkladı. Yalnız burada savaşırken ölen yakınlarını anmak için değil, biraz da bunun için geliyorlar Gelibolu'ya. Buna bir tür ulusal haca gitmek de denebilir. Tarih öğretmenimiz de Gelibolu için ulusal kimlik bilincimizin beşiği dediklerini söylemişti, diye ekledi Zeynep. Sınıf arkadaşlarından Çetin'in her zaman çok renkli düşünceleri vardı. O gün de hemen oracıkta bir İngiliz'in 8 ayda Avustralyalı ya da Yeni Zelandalı'ya dönüştüğü kurgu bilim türü öyküler uyduruverdi. Hep birlikte gülüştüler. Pınar öğretmen Çetin'e, üzerinde yaşadıkları toprakların önemini anlamalarını da unutma, dedi. Kendine özgü bir insan topluluğu olduklarını anlayınca, üzerinde yaşadıkları toprağın değeri de arttı gözlerinde. Özelliklerini o adaların doğasından, oradaki yaşam tarzı ve kültür birikiminden aldıklarını gördüler. Bir de Türklerin topraklarını vermemek için nasıl savaştığını gördükçe vatan ve ulus kavramlarının iç içeliğini birbirlerinden ayırmaz olduğunu anladılar. Anzaklar 1914'te başlayan Dünya Savaşı'na katılmak isterken amaçları kendilerini kanıtlamaktı. Öteki uluslara, Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların kim olduğunu göstermek istiyorlardı. Başkası onları tanısın diye yola çıktılar. Kendi kendilerini tanıyıp döndüler. O gün ulusal kimlikten söz ederken Pınar öğretmen, "Kendini tanımak çok önemlidir," dedi. Sonra şakayla karışık oradaki öğrencilerine bir ödev veriverdi. Herkes kim olduğunu tanımlayan 10 kısa cümle yazacak. Bunları önem sırasına göre birden ona numaralayacaktı. "Ben kimim?" başlıklı bu yazıları ertesi gün birlikte okuyup değerlendireceklerdi. Sonuçta Anzaklar da kazançlı çıktı Gelibolu savaşlarından. Kendilerini tanıdılar, ulusal kimlik bilinci kazandılar. Üstelik Gelibolu ilk kez uluslararası bir savaşa katıldıkları yerdi. Burada dünyanın gözü önüne çıktılar. Sıkı bir asker disiplini altına girmekten hoşlanmadıklarını ama gerektiğinde kahramanca çarpışabildiklerini herkes gördü. Dünya Anzakları tanıdı. Evet, Gelibolu'ya gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı gençlerin çoğu öldü ama bu da kazandıklarının bedeliydi. Savaşmak niye? Kim bilir, belki dedelerimiz de arkadaş olurdu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmasalardı diye düşündü Peggy. Örneğin böyle bir turistik gezide karşılaşsalardı. Kıyıdaki kahvede garsonun getirdiği çay, öğleden sonra çay saatinde Zeynep'le birlikte olacaklarını hatırlatmıştı ona. Zeynep'i düşünmek de dedelerini getirmişti aklına. Konak pansiyondan çıktıktan sonra annesiyle yürüyerek Eceabat'ın sokaklarına dolaşmışlardı. Kıyıya araba vapuru iskelesine inmişlerdi. Böylece amaçsız dolaşmayı, daha önce görmedikleri yerlerde gezinip tanımadıkları insanları seyretmeyi ikisi de seviyordu. İskele, araba vapuru, deniz öyle hoşlarına gitti ki akıllarına karşı kıyıya geçmek geldi. Böylece deniz üstünde bir yolculuk daha yapmış olacaklardı. Araba vapuru için bilet almak güç olmadı. Yerli halkın hemen hepsi 2-3 kelime İngilizce konuşabiliyor. Konuşmayanlar bile Peggy ve Norma gibi yabancılara yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Herkesin Gelibolu'ya gelip giden turistlere alışık olduğu hemen görülüyordu. Kıyıdaki kulübeden biletlerini aldıktan sonra iskeleye çoktan yanaşmış otomobil, kamyon ve otobüslerle hemen hemen dolmuş olan vapurun üst katına çıkıp oturdular. Geniş bir görüş açısı olan bu yerden denizi, ufku, bulutları, kıyıları sayede sayede Çanakkale iskelesine vardılar. Ne yazık ki bu güzel yolculuk yarım saat bile sürmedi. Vapurdan en son inenler arasındaydılar. Acelesiz, gezine gezine iskelenin ucuna varırken sol tarafta kıyı boyunca sıralanmış bir iki oturacak yer dikkatlerini çekti. O yöne gidip ilk kahveye oturdular. Denizin hemen kenarında boş bir masa olması onları daha da sevindirdi. Denizden gelen esintinin serinliğinde birer çay içtiler. Türkler çayı Norma ve Peggy'nin alıştığından daha koyu yapıyordu. Ama ince camdan ince belli bardaklar içinde bu koyu çayın rengi pek güzel duruyordu. Çay, çay saati, Zeynep. Bir Türk arkadaş edindiğini duyunca Ena ne diyecekti acaba? Annesine buradan bir kartpostal alıp Ena'ya göndermek istediğini söyledi. Bir de armağan götürmeliydi. Türkiye'ye özgü tipik bir armağan. Peggy her gittiği geziden Ena'ya hoşuna gidecek bir şey getirmeye özen gösterirdi. Bir süre daha etrafı seyredip çevreyle ilgili turistik bilgilerle dolu broşürlere baktıktan sonra Eceabat'a dönmek üzere kalktılar. Gene vapurun ön güvertesinde oturdular. Karşı kıyıları seyrederek yol alırken Norma, yıllar önce dedesinin de bu yarımadaya geldiğini, aynı toprak parçasının batı kıyısında aylarca yaşadığına inanmakta zorlanıyor, bunca yıl adını duyduğu yerlere bugün gerçekten gelmiş olduğuna şaşırıyordu. Annesinin zaman zaman anlattığı Gelibolu öykülerinden birinin içinde yaşıyormuş gibiydi. Bu huzur dolu deniz manzarası içinde en son akla gelecek şey savaşmak olabilir diye düşündü. Nereden gelmiş akıllarına? Kaç yüzyıldır bizim olan toprakları elimizden almak için ta oralardan gelip savaşmak, diye sordu Zeynep Pınar öğretmenine. Neredeyse 600 yıldır bizim olan, diye düzeltti Pınar öğretmen gülümseyerek. İngiliz aklı işte, diye ekledi sonra. Anzakları ta oralardan kalkın gelin diyen İngiltere. Yüzyıllardır buralar bizim. Ama yüzyıllardır da bazı devletlerin aklı hep buraları alıp İstanbul'a varmakta. Örneğin Rus tarihinde bu düşünce sık sık karşımıza çıkar. Zaten bu kez de İngilizler Ruslarla anlaşıp Çanakkale Savaşları'nı planlamışlar. Boğazı Denizi'nden savaşarak geçemeyince Gelibolu'ya asker çıkartıp karadan ilerlemeyi düşünmüşler İstanbul'a kadar. İşin bu kısmı da Anzaklara düşmüş. Demek İngiliz Rus'un uğruna ta oralardan gelmişler. Bir bakıma öyle. Ama onlar da İngiliz devletler toplumunun bir parçası değil mi? Kendilerini İngiltere'nin bir uzantısı olarak gördükleri için hiç sorgulamamışlardır bunu. Zeynep, sorgulayan bir benim galiba diye düşündü. Son günlerde, daha doğrusu Peggy ile Norma pansiyona geldiğinden beri Çanakkale savaşlarını daha çok düşünüyordu. Eskiden de dünyanın öbür ucundan kalkıp ölülerini anmaya gelen bu insanları gördükçe zaman zaman bu konuyu merak etmişti. Ama son 2 gündür aklında hep bu vardı. Bu yüzden okul çıkışı bahçede Pınar öğretmenle karşılaşınca hemen bu konuyu açmış, arda arda sorular sormuştu. Denizden gelenlerin Çanakkale'yi geçemediği gibi karadan gelip olaya çıkanların da bunu başaramayacağı hiç akıllarına gelmemiş mi? Diyerek soruyu sormayı sürdürdü. Gelmiş elbette diye yanıtladı Pınar öğretmen. Karaya asker çıkartmanın yanlış olacağını söyleyen bile olmuş. Zeynep inanamadı. Demek savaş başlamadan sonunu bilenler olduğu halde çıkartma yapılmıştı. Sahi mi? Diye sordu. Açık açık söylemişler mi? Evet, açık açık söylemişler. Gelibolu askerlerimize mezar olacak demişler. Pınar öğretmen her konuda ne çok ayrıntıyı biliyordu. Peki, savaşın sonunu gören bile olmuş da neden gelmiş Anzaklar? Çünkü işin başındakiler aynı düşüncede değilmiş. Her ortamda doğruyu gören, söyleyen biri ya da birileri vardır. Ama sonucu, yönetenin bu görüşü kabul edebilmesi, doğruyu yanlıştan ayırt edebilmesi bilirler. Bu kez de öyle olmuş. Yani boşu boşuna ölmüş onca asker. Yazık olmuş Anzaklara. Ölmeselerdi mi diyorsun Zeynep? Unutma ki onlar başarılı olsaydı biz ölecektik. Yüzlerce yıldır bizim olan yerler bugün İngilizlerin ya da Rusların olacaktı. Zeynep güçlü bir karşı çıkışla, "Hayır, öyle demek istemedim," dedi. "Keşke hiç gelmeselerdi Gelibolu'ya." Zeynep, Pınar öğretmenin sorularına karşılık olarak verdiği bilgileri düşüne düşüne eve doğru yürürken, Peggy ve annesi de gezmelerini bitirmiş pansiyona dönüyorlardı. Birbirlerini görünce sevindiler. Peggy, Zeynep'e vapura binip Çanakkale'ye geçtiklerini anlattı. Ena için aldığı kartı gösterdi ve nereden postayı verebileceğini sordu. Konak pansiyona girdiği andan beri her karşılaştıklarında bana ne kadar benziyor diye düşündüğü Peggy, aldığı kartı kendisine uzatınca Zeynep gözlerine inanamadı. Bu, Çanakkale vapur iskelesini gösteren bir fotoğraftı. Kıyıdaki binalar, iskele, sandallar, deniz, sıradan bir posta kartı. Ne var ki Zeynep, ne zaman birisine kart gönderecek olsa Çanakkale'yi gösteren birçok resim arasından hep bunu seçerdi. En beğendiği buydu. Babasına, ağabeyi Mehmet'e ve Almanya'daki başka birkaç akrabaya bayramlarda hep aynı karttan göndermişti. İşte Zeynep'i şaşırtan buydu. Demek Peggy onca kart arasından bunu seçti. Öyleyse yalnız görünüşleri değil, zevkleri de benziyordu. Bir an için aklından bunları geçirdikten sonra Peggy ve Norma ile konuşmayı sürdürdü. İngilizce konuşmaların çoğunu anlayabildiğine seviniyor ama kendisi her aklına gelenine kolayca söyleyemiyordu. Böyle konuşa konuşa kapıdan girdiklerinde Emine yemek masalarının örtülerini değiştirmekteydi. Peggy ve Norma odalarına çıkarken Zeynep annesine yardım etmeye koştu. Masaları temiz örtüler serdikten sonra küçük cam vazoları suyla doldurup getirdi. İçlerine koyacak birkaç çiçek toplamak için arkadaki bahçeye çıktı. Peggy ile Norma tekrar aşağı indiklerinde 4 küçük masadaki vazolarda kıpkırmızı gelincikler vardı. Kıpkırmızı gelincikler, cam bardaklarda Türk usulü demlenmiş koyu kırmızı çay ve Emine'nin yaptığı peynirli poğaçalar. Çay saati için bundan güzel bir görüntü düşünülemezdi. Zeynep, Peggy ile annesinin arasına oturdu. Onların sorularını iyi kötü yanıtlamaya çalışıyor, zaman zaman o da bir şeyler soruyordu. Zeynep'in büyük dedesinin de Gelibolu savaşlarına katıldığını, büyük dedenin ağabeyi Mehmet Ağa'nın da orada şehit olduğunu, büyük dedenin daha sonra gittiği bir başka savaşta tek kolunu kaybederek gazi olduğunu, babasının 10 yıl önce çalışmak için Almanya'ya gittiğini, her yıl bir ay süreyle Türkiye'ye geldiğini, 3 yıl önce ağabeyi Mehmet'i de yanına aldırdığını, Zeynep'in okulunu Türkiye'de bitirmesini istediği için karısını ve kızını Almanya'ya götürmediğini öğrendiler. Pansiyonu yalnız annesiyle Zeynep'in idare etmesine şaşırdılar. Avustralya'dan Türkiye'ye yolculuğun 26 saat sürdüğünü, yakıt almak için Singapur'a ve Bahreyn'e indiklerini, Singapur'da uçak değiştirip Türk Hava Yolları'nın bir uçağına bindiklerini söylediler. Bu uçaktaki Türk personelinin yolcularla yakından ilgilenen güler yüzlü kişiler olduğunu, Böylece Türkler hakkında olumlu bir izlenim edindiklerini anlattılar. 3 gün kaldıkları İstanbul'u çok beğendiklerini ekleyip, Türkçe adları doğru söylemeye çalışarak gezdikleri yerleri sıraladılar. Zeynep 3. kez bardakları çay doldurmak için mutfağa gittiğinde, Peggy annesine, Zeynep'i de Şafak törenine götürmelerini önerdi. Norma, gelmek isteyip istemediğini Zeynep'e sormalarının uygun olacağını, bu çağrıyı duyunca hem şaşırıp hem sevinen Zeynep ise annesine danışması gerektiğini söyledi. 4. ayrımın sonu, sayfa 75.